Ayrım 18, sayfa 120. Kendisini karşılayan tören bölüğünde ben de vardım. Soğuk bir gündü. Merasim bölüğünde ön sırada bulunan sınıf arkadaşım, adı Tuncer'di, birdenbire bayılıp yere düştü. Ertesi günkü gazetelerde olayın resmi yer almıştı. 22 Şubat günü alarm verildiğinde silahlıktan silah ve teçhizatlarımızı alarak dershanelerde beklemeye başlamıştık. Bir ara okulun orta bahçesinde içtima yapıldı. Bir yanda birinci sınıf öğrencileri, diğer yanda ikinci sınıf öğrencileri olan bizler. Birinci sınıf öğrencilerinden bazıları birden İnönü diye bağırmaya başladı. Bizim taburdan da Aydemir diye bağırmalar oldu. Sonra ortalık sakinleşti. Olayların ne olduğunu pek bilmiyorduk. Hava kuvvetlerinin harp okunu bombalayacağı şeklinde söylentiler ortada dolaşıyordu. Kurmay binbaşı Bahtiyar Yalta tabur komutanımızdı. Liderlik vasıflarının hepsini üzerinde barındıran tabur komutanımızı çok seviyorduk. Bahtiyar Yalta da Aydemir'in yanında yer almaktaydı. Tabur komutanı herhalde saat 03'ten önce bizleri tabur yemekhanesine topladı. Silahlarımızı teslim etmemize ve yarın memleketlerimize göndereceğimize alarmın sona erdirildiğini söyledi. Aslında nelerin olduğu bilinmeyen ve anlamayan bizlerin birçoğu ağlamaya başladı. Tabur komutanımız, "Arkadaşlar bu iş burada bitti," dedi ve 22 Şubat 62 ayaklanması böylece bitti. 22 Şubat 62 olayı elbette zihinlerimizde yer etti. Neredeyse harp okulunun iki sınıfı, Kara Harp Okulu ve Kara Kuvvetleri'nin bazı birlikleriyle Hava Kuvvetleri karşı karşıya gelecekti. Elbette bu bir felaketti. Öğrencilerin birçoğu olaydan bir haberdi. Bu olayda Başbakan İnönü'nün büyük devlet adamlığının önemli rol oynadığını söylemek zorunluluktur. İnönü, genç harbiyelerin tasfiye edilmesine imkan tanımamıştır. TBMM'de çıkarılan bir yasayla da kan dökülmeyen bu olayın ceza kovuşturmasını da önlemiştir. 22 Şubat 1962'de harp okulu öğrencileri olarak bizler toplu halde bekletildik, ancak fiilen kullanılmadık. 18-19 yaşlarında gençler olarak bizlere emir verilseydi toplum psikolojisiyle hareket edebilirdik. Bu durumda eğer bir fiili suçun oluşumuna bizzat neden olmadıksa bizler suçlu mu olacaktık? Asıl suçlu olanlar bize bu emirleri verenler olmayacak mıydı? 15 Temmuz'da da bazı öğrencilerle, Erbaş ve Erlerin de durumları buna benzer olabilir. Eğer fiili olarak silah kullanmadılarsa, kullandıkları araçlarla yaralanma ve ölümleri neden olmamışlarsa bunlara Türk yargısının farklı bakacağına inanıyorum. Talat Aydemir'in 21 Mayıs 1963'te ikinci bir darbe girişimi daha oldu. Başarısızlıkla sonuçlanan bu darbe girişiminin sonunda yargılanan Talat Aydemir ile Fethi Gürcan idama mahkum edildiler. Bu olay esnasında siz neler yaşadınız, neredeydiniz? Emekliye ayrılan Talat Aydemir ve Fethi Gürcan'ın ihtilal tarihi olarak 21 Mayıs gecesi saat 24'ü saptadığı söylenir. Bazı birliklere çengel atılmıştır. Yani onlarla beraber hareket edecek kişiler bulunmaktadır. Ordunun yönetime el koyduğunu açıklayan radyo bildirisinden sonra çok kimsenin kendilerine katılacağını düşünmüş veya değerlendirmişlerdir. Darbeciler Kara Harp Okulu'nun kontrolünü eline geçirmişler. Ancak Ankara Radyosu'nu tam kontrol altına alamamışlar. Radyo binası el değiştirdi ve Etimesgut'taki radyo vericisi de hükümet kuvvetleri tarafından susturuldu. O gece Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları ordu evinde konuk İran Hava Kuvvetleri Komutanı onuruna verilen yemekteydiler. Yemek sonrası evlerine gitmişlerdi. Darbecilerin planı Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını yakalayıp harp okuluna getirmekti. Onların darbenin başına geçmeleri için ikna edilmeleri planlanmıştı. İhtilal bildirisinin de Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay imzasıyla okunması istenmişti. Ancak Genelkurmay Başkanı'nı evinde bulup harp okuluna getiremeyince bu düşünceleri gerçekleşmedi. Jetler harp okulunun üzerinde uçmaya başlamıştı. Daha sonra darbecilerin yanında yer alan uçaklar Ankara'daydı. Meclis binası ile Muhafız Alayı ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü üzerinde uçuyorlardı. Ertesi gün 06.30'da Talat Aydemir'e harp okulunun hükümet kuvvetleri tarafından kuşatıldığı bilgisi verilince Aydemir neticede teslim olmaya karar verdi. Teslim olmak için asker yerine bu sefer polisi seçmişti. Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesinden yargılandı. Fethi Gürcan ile birlikte yargılandıkları askeri mahkeme tarafından idama mahkum edildiler. 1963 darbe girişiminde neredeydiniz? 62 yılı Ağustos ayında Kara Harp Okulu'ndan piyade asteğmeni olarak mezun oldu. Subay temel kursuna katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a Tuzla'da bulunan piyade okuluna geldi. Bu büyüdüğümüz ailemizin yaşadığı İstanbul'a geri dönmek anlamına geliyordu. Mutluydum. Kurs 6 ay sürdü. Kursu dereceyle bitirdiğim için tayin kurasına katılmadım. İstediğim yere Kartal Maltepe'de bulunan 2. Zırhlı Tugay 22. Mekanize Piyade Taburu'na tayinim çıktı. Nisan ayı içinde birliğimize katıldık. Kıta Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi subaylar için asli mekteptir. Dört elle görevimize sarıldık. Hayatımız birlik ile evimiz arasında geçiyordu. O yıllarda Türkiye'nin temel sorunlarının başında Kıbrıs'ta yaşanan olaylar geliyordu. Kıbrıs'taki olaylar nedeniyle birliklere sık sık alarm veriliyordu. Günlerden 21 Mayıs 1963'tü. O gün tabur nöbetçi subayıydım. Bu nöbet ikinci nöbetimdi. Taburda benden başka bir nöbetçi as subayı vardı. Akşam yemeğinden sonra alarm talimatlarını gözden geçirdik ve alarm verince yapacağımız işlemlerin neler olacağını anlamaya çalıştık. Tugay nöbetçi amirine gece tekmili verirken nöbetçi amirinin beni 5-7 devriyesiyle görevlendirdiğini de öğrendim. Görevlerin tamamlanmasını müteakip devriye saatinde kalkmak üzere istirahate çekildim. Gece yarısının geçmişteki çalan telefon sesiyle uyandım. Telefonun karşısında Tugay nöbetçi amiri vardı. Bana tabura alarm verip vermediğimi sordu. Ben hayır deyince alarm vermemi söyledi. Hemen kalktım. Tabur nöbetçi as subayıyla taburu kaldırmaya başladık. Akşam okuduğumuz alarm talimatlarına göre yazılı olarak alarmı alıp uyguladığımızı rapor etmemiz gerekiyordu. O raporu yazarken tabur komutanının geldiğini haber aldım. Kendisini karşıladım. Çok telaşlıydı. Kendisine tabura alarmı verdiğimizi, bölüklerin toplanmakta olduğunu bildirdim. Bir ara alarm için rapor vermem gerektiğini, ancak alarmın isminin ne olduğunu bilmediğimi söyledim. Gözüme şaşkın şaşkın baktı. Ve oğlum ne alarmı? Darbe oluyor. Hemen özellikle cephaneliklerin olduğu bölgeye gidip güvenliklerini kontrol edin dedi. Odadan çıktım. Emredilen bölgeleri kontrole gittim. Ertesi sabah Tugay komutanı Şecaettin Kuloğulları bütün personeli büyük sinema salonunda topladı. Bizlere dün gece yaşananları özetledi. Dün gece Talat Aydemir'e bağlı bazı subaylar Tugay'ın kontrolünü eline geçirdi. Tugay nöbetçi amirini de hapsettiler. Kendilerine bağlı birliklere alarm vererek birlikleri harekete hazır duruma getirdiler. Başlarında bulunan subay bana telefon ederek Tugay'ı ele geçirdiğini, benim gelmememi, gelirsem tatsızlık olacağını söyledi. Ancak ben onu dinlemeyerek beraberimdekilerle Tugay Nizamiyesi'ne gittim. Beni yakalamak için çıkartılmış emniyet timini emrime alarak Tugay'a gidip duruma el koydum. Bu işe katıldıklarını bildiğimiz subayları hemen tutukladık. Ancak burada sizin aranızda onlarla beraber olduklarını bildiğimiz kişiler de var. Şimdi onlara söylüyorum, açıkça ayağa kalksınlar ve buraya gelsinler. Peki ayağa kalkan oldu mu? Herkes şaşkındı, birbirine bakıyordu. Pek ayağa kalkan da olmadı. Bunun üzerine tek sıra halinde dışarıya çıkmamız istendi. Sinema salonunun önünde askeri kamyonlar, reolar vardı. Çıkanlardan bazılarının reolara binmesi istendi. Diğerleri görevlerinin başına döndü. Ben de görevine dönenler arasındaydım. Tarihin garip cilvesi mi nedir? Kıtaya katılır katılmaz 21 Mayıs darbe teşebbüsünün gerçekleşmesine şahit olmuş, daha sonra da bu darbe teşebbüsüne katılan arkadaşlarımızın yaşadıkları acıları ve sorunları görmüştük. 21 Mayıs 1963 bizim hafızamızda yer etti. Maalesef o dönemde silahlı kuvvetler içinde çeşitli cuntalar bulunmaktaydı. Ordu o yıllarda tamamen siyasetin içine düşmüştü. Bu bir ordu için yaşanabilecek en kötü olaydı. Genç bir subay olarak eğitimde üst düzey subayları ve komutanları görmek hemen hemen mümkün değildi. 21 Mayıs olayı neticesinde bizlerin de yakından tanıdığı çok sayıda subay ordudan uzaklaştırıldı. 63 ve 64 yıllarında Kara Harp Okulu'ndan mezun olacak öğrencilerin okulla ilişkileri kesildi. 1 Kasım yargılanıp cezaevine girdi. Cezalarını çektiler. 21 Mayıs olayını hatırladıkça hep aklıma iki soru takılır. Birincisi, 2. Zırhlı Tugay'da emir komutayı geçici olarak ele geçiren darbeciler neden Tugay'ın tek piyade taburu olan taburda hemen el koymadılar? Bu şekilde hareket etselerdi ya beni entane edecekler ya da alarm emrinin uygulanmasını isteyeceklerdi. İkincisi ise darbecilerin alarm emrini almış olsaydım olaylardan bir haber olan genç tecrübesiz bir teğmen olarak o emrin gerçek nöbetçi amirinden geldiğini düşünerek alarm emrini uygulamam büyük bir ihtimaldi. O zaman ben de gerçekten darbeci mi olacaktım? 21 Mayıs 1963 günü yaşanılanların bazılarının 15 Temmuz'da gençler tarafından yaşanabilmiş olması insanın aklına gelmiyor mu? 12 Eylül. 12 Eylül darbesinde neredeydiniz? 12 Eylül sonrası dönem içinde söylersiniz. İtalya Roma'daki NATO Savunma Koleji'nden yeni dönmüştüm. Kara Harp Akademisi'nde öğretim üyesiydim. O günlerdeki İstanbul'u hatırlıyorum. Gündüz bile sokaklarda yürürken tedirginlik duyuyorduk. Her gün cinayet haberleri, çatışma görüntüleriyle karşı karşıya kalıyorduk. Çözüm askeri müdahale mi? Elbette hayır. Keşke siyasiler kendi aralarında uzlaşarak bu sorunlara cevap bulabilselerdi. Çünkü daha önce de yaşadığımız gibi bütün askeri müdahalelerden sonra en büyük zararı ülke gördü. Silahlı kuvvetler zarar gördü. 12 Eylül açısından bu konuya bakarsak şu tespitleri yapabiliriz. Sol hareketlere ciddi darbe vuruldu. Türkiye'deki sol hareket zayıfladı. Üniversiteler tamamen apolitize edildi. Elbette üniversite gençliği şiddete başvurmadan ülke sorunlarına karşı hassas, ilgili olmalı ve gerektiğinde de yasal çizgiler içinde tepkisini ortaya koyabilmeli. Sağ hareketin içinde yer alan dinci gruplar takip eden süreçte güçlendi ve filizlendi. Belki de en önemlisi Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın kültürel özgürlüklerine sınırlamalar getirildi. Ve bu yapılanlar PKK terör örgütünün güçlenmesine olanak sağladı. Özellikle Diyarbakır cezaevinde yaşananların PKK terör örgütüne katılanların artmasında ne kadar etkili olduğu unutulmamalıdır. Kısacası Türkiye'nin bugün yaşadığı sorunların arkasında 12 Eylül sonrası dönemde yaşanılan olay ve gelişimlerin olduğu açıkça ortadadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün asker-siyaset ilişkisine bakışı. Mustafa Kemal Atatürk asker-siyaset ilişkisine nasıl bakıyordu? Mustafa Kemal Atatürk'ün asker-siyaset ilişkisine bakışını iki bölüme ayırmak gerekir. Birinci bölüm 1908'e kadar olandır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ordunun siyasete ilk müdahalesi 3 Temmuz 1908'de gerçekleşti. Kolağası Niyazi Bey'in halk ve bir kısım askerle dağa çıkarak isyan etmesi meşrutiyete giden yolu açtı. O dönemde askerlere hakim olan düşünce şuydu. İyi durumda olmayan ülke yönetimi için tek çıkış yolu vardır. O da meşruti idarededir. Bunu sağlayacak tek güç de ordudur. Mustafa Kemal, Ali Fuat'ın da etkisiyle 1908 Şubat'ında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. Zaten 5 ay sonra da cemiyetin siyasete müdahalesi gerçekleşti. Ancak Mustafa Kemal cemiyette önde gelen bir kişi değildi. 3 Temmuz 1908 müdahalesi sonrası Mustafa Kemal'in asker-siyaset ilişkisine bakışının tamamen değiştiğine şahit oluyoruz. Mustafa Kemal o günlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun başına gelecekleri adeta görmeye başladı. İmparatorluk çatırdamaktaydı. Bu durumda en az kayıpla çıkılabilmesi içinse en önemli olan Türk ordusunun her bir askerini koruyarak mevcudiyeti ve etkinliği korunmalıydı. Değerlendirmesi şöyleydi. Ordu muhakkak ve derhal siyasetten çekilmelidir. Aksi takdirde bir kuvvet olma vasfını kaybedecektir. Bu ise memleket için felaket olacaktır. Mustafa Kemal ve arkadaşları meşrutiyetin ilanı üzerine hürriyeti sağlamakta az veya çok gayret göstermiş olan subayların kendilerini birdenbire politika içine yuvarlanmış olduklarını, üst ve ast arasında orduyu ayakta tutan geleneksel saygı ve disiplinin azaldığını görmüşlerdi. Bu durumda savaş da kapıdaydı. 13 Nisan, parantez içinde 31 Mart, 1909 İstanbul'da gericilerin başlattığı 31 Mart isyanı çıktı. İsyan hareket ordusunun müdahalesi ile sonuçlandı. Mustafa Kemal de hareket ordusunda görevliydi. 22 Eylül 1909'da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ikinci kongresi toplandı. Mustafa Kemal kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi. Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça millete dayanan bir parti kuramayız. Ordu da zaafa uğrar. Ordu ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam anlamıyla bir parti halinde milletin bünyesine kök salsın. Ordu da asıl vazifesiyle uğraşsın. Ordu mensuplarını istifa suretiyle ordudan çıkaralım. Cemiyete mal edelim. Bundan sonra askerlerin herhangi bir partiye, siyasi bir teşkilata girmelerini önleyecek kanuni yaptırımlar koyalım. Mustafa Kemal'in bu teklifi kongrede tepkiyle karşılanmıştır. Neredeyse 3 yıl sonra 22 Temmuz 1912'de askerlerin siyasetle uğraşmalarını önleyecek bir yasa yürürlüğe sokuldu. Ancak çok geçti. 3 ay sonra Balkan Savaşı başladı ve bunun bedeli de oldukça ağır ödendi. 23 Şubat 1913'te Enver Talat Paşa'nın öncülüğünde bir grup kabine toplantı halindeyken bir baskın gerçekleştirdi. Ayrım sonu sayfa 125.